Ayrım 25, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 297. Moro konsol telefonunu kaldırdı, konuşmasını kaydettirecek bir düğmeye bastı, sonra da Lutetia Santralı'yla konuştu. 800 numaralı oda lütfen.
Evet efendim.
Evet dedi telefondaki kısık ses. Monsieur le Docteur diye sordu ikinci şube müdürü, doğru biriyle konuştuğundan tam emin olmamış bir şekilde. Benim. Pont-Neuf'teki adam, siz misiniz?
Tabii ki benim. Neler buldunuz?
Oldukça derine indim doktor. Sağlığımı tehdit edebilecek kadar derinlere. CIA'yı konuşturup gerçekten de Harry Latham'ı sakladıklarını itiraf ettirdim.
Neredeymiş?
Galiba burada değil. Galiba Marsilya'da.
Galiba. Bana hiç faydası yok bunun, emin misiniz?
Hayır ama siz olabilirsiniz.
Ben mi?
Marsilya'da adamlarınız var değil mi?
Tabii ki, büyük miktarda finans kaynağı oradan geliyor.
Şu harekatçıları araştırın, adları buymuş.
Onları biliyoruz dedi Gerhard nefes nefese. Karolası bir istihbarat grubu, konsolosluk operasyonları. Her köşede, her kafede onlardan biri var.
Birini ele geçirin, bakalım neler öğrenebileceksiniz.
Bir saat içinde hallederiz, size nasıl ulaşacağım?
Bir saat sonra sizi arayacağım.
Bir saat geçti ve Moro Lutetia'yı aradı.
Bir şey var mı diye sordu, tansiyonu fırlamış Gerhard'a.
Aklınızı kaçırmışsınız dedi doktor. Konuştuğumuz adam banka kanallarıyla milyonlar toplayabilmemiz için kendisine binlerce dolar ödediğimiz bir adam. Bizim deli olduğumuzu söyledi. Harry Latham diye biri ne listelerindeymiş ne de Marsilya'daymış.
Demek hala Paris'te dedi Moro. Sesinde bir gerginlik vardı. Tekrar işin başına dönüyorum.
Mümkün olduğu kadar çabuk.
Tamam dedi ikinci şube müdürü. Sonra yüzünde esrarlı bir gülümsemeyle telefonu kapadı. Tamı tamına 14 dakika bekleyip tekrar Lutetia'yı aradı. Endişeyi had safhasına vardırmanın zamanı gelmişti.
Evet.
Yine ben. Az önce bir bilgi geldi.
Tanrı aşkına ne? Ne?
Harry Latham.
Ne?
Adamlarımdan birini aramış, kendisiyle birlikte Doğu Berlin'de çalışan bir adamımı. Neyse ki o da bana haber vermesi gerektiğini düşünmüş. Açıkça görülüyor ki Latham çok yoğun bir güvensizlik içinde, gizlenmek zorunda olmak buna neden olabilir. Bilirsiniz, öyle bir hale gelmiş ki kendi elçiliğine bile güvenmiyor.
Latham bu diye sözünü kesti Alman, semptomlar çıkıyor.
Ne semptomları, ne demek istiyorsunuz?
Hiçbir şey. Dediğiniz gibi gizlenmek zorunda olmak insanlara garip şeyler yaptırıyor. Ne istemiş?
Muhtemelen Fransızların korumasını, böyle anladık. Adamım onunla George Saint Metro durağında bu öğleden sonra saat 2'de buluşacak. İstasyonun sonlarına doğru bir yerlerde.
Orada olmalıyım diye haykırdı Gerhard.
Bunu pek tavsiye etmem. Üstelik eğer örgütümüzün elemanı değilse işe başkalarını karıştırmak şubemizin politikası değildir.
Anlamıyorsunuz. Sizin yanınızda olmam gerek.
Neden? Bu tehlikeli olabilir.
Benim için hiç de tehlikeli olmaz.
Artık sizi anlamıyorum.
Anlamanız da gerekmiyor. Kardeşliği hatırlayın. İtaat etmeniz gereken şey odur. Ve ben de size uymanız gereken emirleri veriyorum.
O zaman emirlere uymalıyım her doktor. Saat 2'ye 10 kala istasyonda buluşuyoruz. Ne daha önce ne daha sonra. Bu konu anlaşıldı mı?
Anlıyorum.
Moro telefonu kapatmadı. Bunun yerine bağlantıyı kesme düğmesine basıp paneldeki birkaç tuşa dokundu. Telefon en güvendiği astına bağlandı.
Jack dedi sakin bir sesle. Saat 2'de çok önemli bir buluşmamız olacak. Yalnız sen ve ben. Saat 1:30'da beni aşağıda karşıla. Sana bir şeyler vereceğim. Bir de unutmadan tabancanı da al yanına. Ama şarjörü kuru sıkı doldur.
Bu çok tuhaf bir istek Claude.
Bu da çok tuhaf bir buluşma olacak zaten dedi Moro telefonu kapatırken.
Drew aynaya bakar bakmaz gözleri yuvalarından fırladı.
Tanrı aşkına Walt Disney çizgi filmlerindeki tiplere benzemişim diye kükredi.
Yok canım dedi Karin.
Mutfak lavabosunun başında Drew'nun tepesinde dikilip aynayı ondan alırken. Sadece henüz alışamadın, hepsi bu.
Akıl almaz bir şey bu. Eşcinsel yürüyüşünün liderine benziyorum.
Bu seni rahatsız mı ediyor?
Hayır, o grubun içinde bir sürü arkadaşım var ama onlardan biri değilim.
Bir duş yapınca hepsi çıkar gider. Hadi kes bakalım sızlanmayı. Şimdi üniformayı giy de Albay Witkowski için birkaç resim çekeyim. Sonra da pantolonu ayarlarım.
Kahrolası herif, beni ne hale soktu.
Aslında hayatını kurtarıyor, bunu kabul etmelisin.
Hep böyle mantıklı mısındır?
Mantıklı hareket etmek sana şimdi sıralayamayacağım kadar çok yere hayatını kurtardı Freddy'nin. Lütfen üniformayı giy.
Latım söyleneni yaptı. 2 dakika sonra gerçek bir Birleşik Devletler Ordusu albayı olarak geri döndü.
Üniforma seni çok açtı dedi Devries onu incelerken. Özellikle dik durduğun zaman.
İnsanın bu kadar dar bir üniforma, sokak kıyafeti içinde başka bir seçeneği kalmıyor ki. Lanet olası kaskatı, eğilirsen nefes alamıyorsun. Çok berbat bir asker olurmuş benden. Eğitim elbisesi giymeyi tercih ederdim.
Yönetmelikler buna izin vermez ki.
Ah işte berbat bir asker olmam için başka bir neden daha.
Aslında iyi bir asker olabilirdin, bir general olduğun sürece.
Pek olası değil.
Pek olası.
Karin hole doğru işaret etti.
Gel hole çıkalım, ben hazırım, işte gözlüğün.
Ona kalın çerçeveli ağır bir gözlük uzattı.
Hazırlanmak mı, gözlük mü?
Drew sokak kapısının önündeki küçük hole doğru baktı. Bir 3 ayak üzerine monte edilmiş bir fotoğraf makinesi düz beyaz bir duvara dönük duruyordu.
Demek fotoğrafçılığın da var ha?
Pek sayılmaz. Ancak Freddy'nin başka bir pasaport için yeni bir resme ihtiyacı olurdu sık sık. Bunu nasıl kullanacağımı gösterdi. Göstermesine ihtiyacım yoktu gerçi. Anında resim veren bir makine. Vesikalık boyutlarda fotoğraf çekiyor. Gözlüğünü tak ve duvarın önünde dur. Şapkayı çıkar. Sarı saçlarının tüm muhteşemliği de apaçık görünmesini istiyorum.
Birkaç dakika sonra Devries'in elinde 15 adet sarı saçlı gözlüklü ve bütün vesikalıklardaki gibi suratsız ve rahatsız bir albayın polaroid fotoğrafları vardı.
Harika dedi Karin. Evet, şimdi kanepeye gidelim. Araç gerecim orada.
Ne araç gereci?
Pantolon, hatırlasana.
Ah, bu işin güzel tarafı, çıkaracak mıyım?
Üzerine uymasını istiyorsan hayır, gel şimdi.
15 dakika sonra ölçü alındığı sırada aldığı 2 iğne dokunmasından sonra Latham normal kıyafetine dönmesi için tekrar misafir odasına alındı. Geri döndüğünde Karin'i dikiş makinesinin başında buldu.
Pantolon lütfen.
Aklımı karıştırdığının farkındasın değil mi hanımefendi dedi Drew ordu malı pantolonu ona uzatırken. Sen de geri planda çalışıp her türlü işi beceren ajanlardan mısın?
Ben de oradaydım diyelim Monsieur Latham.
Evet ama bunu ilk söyleyişin değil.
Bunu kabul et Drew. Ayrıca üstüne vazife de değil.
Doğru haklısın. Seni tanıdıkça aslında kim olduğun konusunda daha çok kuşkuya kapılıyorum. Freddy'yi, NATO'yu ve Harry'yi kabul etmek zorundayım. Gizli yollardan Paris'e gelişini de.
Ama neden içimden bir his bana seni yönlendiren başka bir şey daha olduğunu söylüyor?
Bu senin kuruntun. Çünkü senin hayatında sadece olanaklı ile olanaksız, gerçek ve yalan var. Benim hakkımda bilmen gereken her şeyi söyledim sana, bu yetmez mi?
Şu an için yetmek zorunda dedi Latham gözleri Karin'inkilere kilitlenmiş halde. Ama içgüdülerin bana anlatmayacağın başka bir şeyler daha olduğunu söylüyor. Neden gülmüyorsun? Güldüğün zaman öyle güzel oluyorsun ki.
Ortada gülecek bir şey yok şu anda, öyle değil mi?
Haydi, ne demek istediğimi biliyorsun.
Ara sıra küçük gülümsemeler insanı rahatlatır.
Harry bir keresinde böyle söylemişti bana. İkimiz de Harry'nin sözlerine değer verirdik biliyorsun. Bundan yıllar sonra aramızda bir şeyler gelişir de beraber olursak muhtemelen Bois de Boulogne'da olanları bile tebessümle anacağız. Onun da komik anları olmuştu.
Bir can alındı Drew. İster iyi ister kötü biri olsun onu öldürdüm. Gencecik bir adamın hayatına daha başında son verdim. Daha önce kimseyi öldürmemiştim ben.
Eğer yapmasaydın o beni öldürecekti.
Bunu biliyorum. Durmadan kendime bunu söylüyorum. Ama bu ölümler neden devam etmek zorunda? Bu Freddy'nin yaşam tarzıydı. Benim değil.
Olması da gerekmiyor. Ama sorduğun soruya mantıklı bir yanıt verecek olursak, madem ki mantık diye bir sözcük var, şöyle diyebiliriz.
Eğer gerektiği zamanda öldürmezsek, eğer neoları durdurmazsak, ölümler 10.000'lere katlanarak devam edecek. 10.000'lerce ölü kahretsin, 6.000.000'la başlayabiliriz. Dün bunlar Yahudiler, Çingeneler ve diğer istenmeyelerdi. Yarın benim ülkemde onların zırvalıklarını mideleri almayan cumhuriyetçilerle demokratlar olacak.
Kendini aldatma Karin, bunlar Avrupa'da ayaklarını basacakları sağlam bir dayanak elde ettiler. Bu mutsuz dünyanın kalanı da domino taşları gibi düşecek. Çünkü bu adamlar o eski güzel günleri isteyen her fanatiğe hiç durmadan aralıksız sesleniyorlar. Sokaklarda hiç suç olmayacak. Neden? Çünkü oradan geçenler bile vurulacak. Yargısız infazlar tırmanışa geçecek. Gözaltında korunma hakkı olmayacak. Çünkü gözaltı olmayacak. Masum olanlarla suçlular ayırt edilemiyor mu? O zaman ikisinden de kurtulalım denilecek. İşte bizim önlemeye çalıştığımız böyle bir gelecek.
Ben bunları bilmiyor muyum sandın dedi Karin. Tabii ki biliyorum, seni vaazcı budala. Sence ben yetişkin bir insan olduktan sonra bütün hayatımı ne uğruna yaşadım?
Yüce Freddy, bir yana başka bir şey daha var değil mi?
Daha fazlasını kurcalamaya hakkın yok. Bu konuşmayı kesebilir miyiz?
Tabii ama şimdilik. Fakat sanırım duygularımı sana çok açıkça söyledim. Belki karşılık buldu, belki bulmadı. Bu yüzden tekrar konuşacağız.
Kes dedim şunu dedi Dobrys, kırpıştırdı gözlerinden yaşlar yavaş yavaş inerken. Bunu yapma bana.
Latham ona doğru koştu, sandalyenin yanına çöktü. Affedersin, gerçekten çok üzgünüm. Seni incitmek istemedim. Hiç ister miyim?
Biliyorum istemezsin dedi Karin, kendini toparlayıp elleriyle yüzünü kapayarak. Sen iyi bir insansın Drew Latham ama bana daha fazla soru sorma. Çok ama çok acı veriyor. Bunun yerine seviş benimle. Evet, seviş benimle. Senin gibi birisine öyle ihtiyacım var ki.
Keşke şu birisineyi atıp sadece sana diyebilseydin.
Diyorum o zaman, sen Drew Latham seviş benimle.
Drew nazikçe onun koltuktan kalkmasına yardım etti. Sonra kollarını alıp kaldırarak yatak odasına taşıdı. Sabahın geri kalan kısmı ise inanılmazdı. Karin DeVries o kadar uzun bir süredir bir erkekle beraber olmamıştı ki hiçbir şey yetmiyordu. En sonunda sağ kolunu Drew'nun göğsüne attı.
Tanrım diye bağırdı, bu ben miydim?
Gülüyorsun dedi Latham yorgunluktan tükenmiş halde. Güldüğün zaman sesinin ne kadar güzel geldiğini biliyor musun?
Gülmek çok iyi geliyor.
Geri dönemeyiz artık biliyorsun dedi Drew. Artık aramızda bir şeyler var, daha önceden olmayan bir şeyler. Ve bunun sadece cinsellik olduğunu da sanmıyorum.
Haklısın sevgilim ama yaptığımızın doğru olup olmadığından emin değilim.
Nedenmiş?
Çünkü elçilikte ciddi bir şekilde çalışmalıyım. Yanımda sen olursan ciddiyetimi koruyabileceğimi pek zannetmiyorum.
Acaba duymak istediğimi mi duyuyorum?
Evet öyle. Seni Amerikalı safım benim.
Ne demek şimdi bu?
Senin sözlerinle söylersem galiba sana aşık oldum.
Bir zamanlar Mississippi'den bir ihtiyar çocuğun dediği gibi şimdi bu civciv de kuş da çıkarttırmaz mı adama?
Ne?
Gel buraya da sana açıklayayım.
Claude Moreau ile en güvendiği saha ajanı Jacques Bergeron, Paris metrosunun George Saint istasyonuna vardıklarında saat 2:12 vardı. Platformun arkasına doğru ayrı ayrı yürüdüler, her birinin elinde frekansları birbirine ayarlanmış birer telsiz vardı.
Uzun boylu bir adam, oldukça ince dedi ikinci şube müdürü elindeki alete. Genellikle kendinden kısa boylu insanlara hitap ettiğinden eğik durur biraz.
Gördüm onu dedi ajan heyecanla, duvara yaslanmış bir sonraki trenin gelmesini bekliyor.
Tren geldiği zaman sana ne dersem onu yap.
Metro treni geldi ve durdu, kapılar açıldı, yüzlerce insanı dışarı boşalttı.
Şimdi dedi Moro telsizine, ateş!
Emredildiği gibi Bergeron'un yaptığı kuru sıkı atışlar yolcular topluca çıkış kapılarına koştururlarken istasyonda yankılandı. Moro panik halindeki Gerhard Kröger'e koştu, kolundan yakalayıp bağırdı.
''Sizi öldürmeye çalışıyorlar, benimle gelin.''
''Kim beni öldürmeye çalışıyor?'' diye bir çığlık attı cerrah Moro ile birlikte önceden hazırlanmış açık bir depo kapısına doğru koşarken.
''Sizin gerizekalı K-1'inizden arta kalanlar budala.'' Onlar ortadan kaybolmuşlardı.
Öyle sanmamızı istediler. Bir temizlikçi kadına veya tamirciye rüşvet verip odanıza bir mikrofon yerleştirmiş olmalılar.
Buna imkan yok.
Silah seslerini duydunuz. Treni geri getirip kurşunların nereden geldiklerini görelim mi? Şansınıza ortalık kalabalıktı.
Ah mein Gott.
Konuşmamız gerekir doktor, yoksa ikimiz de silahlarına hedef olabiliriz.
Ama ya Harry Latham, o nerede?
Onu gördüm diye kıvırdı Jacques Bergeron, biraz önce kullandığı kuru sıkı kurşunlu tabancası cebinde. Onların arkasından yürürken silah seslerini duyduğunda trene bindi. Konuşmalıyız dedi Mauro, gözlerini Kröger'e dikerek. Aksi takdirde hepimiz kaybedeceğiz. Şube müdürü ışığın düğmesini bulup açtı. Beyaz tuğladan örülmüş iç karartıcı orta büyüklükte bir bölmedeydiler. İçeride kocaman eski şalterler ve tren ışıkları, bir de hiç açılmamış kutularda yepyeni teçhizat depolanmıştı. ''Dışarıda bekle Jacques'' dedi Moro ajanına. ''Polis geldiği zaman, ki kesin gelirler, kendini tanıt ve onlara trende olduğunu, silah seslerini duyunca indiğini söyle. Kapıyı da kapat lütfen.'' Tel kafes içinde korunmaya alınmış tavan lambasının loş ışığında Alman'la yalnız kalan Mauro kutulardan birinin üstüne oturdu. ''Rahatınıza bakın doktor, bir süreliğine burada olacağız, en azından polis gelip gidene kadar.''
''Ama eğer beni burada, içeride bulacak olurlarsa?''
''Bulamazlar, kapı kapatıldığı zaman kilitleniyor. Geri zekalının teki kapıyı açık bıraktığı için çok şanslıyız. Ayrıca kim buradan bir şey çalmak istesin ki?''
''Onu kaçırdık, onu elimizden kaçırdık.'' diye haykırdı Kröger, yumruğunu bir karton kolye vurup sonra büyük bir tahta kutunun üzerine oturarak incittiği elini sallıyordu.
''Tekrar arayacaktır.'' diye söze başladı Moro. ''Belki bugün değil ama yarın mutlaka. Unutmayın, biz umutsuz, saklanmak zorunda olan bir adamla uğraşıyoruz. Ama size sorman gerekiyor. Latham'ı bulmanız neden sizin için bu kadar önemli?''
''O çok tehlikeli.''
''Kimin için? Sizin için mi, kardeşlik için mi?''
''Evet, hepimiz için.''
''Neden?''
''Ne kadarını biliyorsunuz?''
''Her şeyi tabii ki. İkinci şube benden sorulur.''
''Belli bazı şeylerden söz ediyorum ben.''
''Pekala, sizin Alplerdeki vadinizden kaçıyor, biz kendisine yolda ulaşana kadar bir şekilde karlı dağda yolunu buluyor ve kamyonuyla geçen bir köylü tarafından yoldan alınıyor.''
''Bir köylü mü? Şimdi budala olan sizsiniz Herr Mauro. Antinayuslar, onu yoldan alan onlar. Kaçışı içeriden, vadinin içindeki bir hain tarafından ayarlanmış. Bu Hochwerrater'i bulmalıyız.''
''Hain, yani evet, anlıyorum.'' Geçen yıllar içinde ikinci şube müdürü stres altında amatörlerin söylediği yalanı sezinlemeyi öğrenmişti. Gözlerindeki manasız umutsuzluk, kekeleyerek söylenen kelimeler, bunlara eşlik eden ağız kenarlarında tükürük birikmesi. Gerhard Kröger tüm belirtileri sergiliyordu. ''Demek bu yüzden onu bulmak istiyorsunuz ha? Hainin kim olduğunu bulmak, onu idam etmeden önce sorguya çekmek için mi?''
''Anlamalısınız. O kişi bir kadın ve örgütle yüksek bir yerlerde olmalı. Ortadan kaldırılması gerekiyor.''
''Tabii ki bunu da anlıyorum.'' Kroger'in alnında saçlarının başladığı çizgide boncuk boncuk terler birikmeye başlamıştı. Oysa yer altındaki metro odası oldukça serindi. ''Demek öyle. K biriminiz için önemli bir neden, sizin kadar önemli birini Paris'e getiren neden, kardeşliğin üst kademelerinde olan bir hainin kimliğini belirlemek.''
''Tamamen öyle.''
''Anlıyorum. Ve başka bir neden yok, öyle mi?''
''Hayır.''
İki minik çizgi halinde ter Alman'ın alnından aşağıya boşandı. Kaşlarını açtı ve yanaklarından aşağı indi.
''Burası korkunç sıcak.'' dedi Kröger sahilinin tersiyle yüzünü silerek.
''Hiç fark etmemiştim. Aslına bana göre epeyce de soğuk. Ama tabii bu öğleden sonra olup bitenler bana yabancı değil ve beni fazla etkilemedi. Ara sıra patlayan silahlar benim hayatımın bir parçası.''
''Evet evet, siz alışkansınız, ben değilim. Ama şunu da bilmelisiniz ki eğer sizi berbat bir ameliyat sırasında bir ameliyathaneye sokacak olsam muhtemelen bayılırdınız.''
''Tartışmaya gerek yok, kuşkusuz bayılırdım. Ama görüyorsunuz ki doktor bey, doğru dürüst çalışabilmek için her şeyi bilmeliyim. Ve içimden bir ses sizin bana her şeyi anlatmadığınızı söylüyor.''
''Daha ne bilmek istiyorsunuz ki?''
Kroger artık sucuk gibi terlemeye başlamıştı.
Belki de haklısınız. Bazen çok meraklı oluyorum. Öyleyse
bu andan itibaren şöyle hareket edeceğiz. Harry Latham tekrar aradığında sizi Lutetia'dan aramayacağım. Bunun yerine onu kendim yakalayacağım. Bir kere elimize geçirince ona gereken muameleyi yapacağız ve onu sorguladıktan birkaç saat sonra sizi arayacağım.
Kabul edilemez bir şey bu diye bağırdı cerrah elleri titreyerek oturduğu sandıktan kalkarken. Onu bulduğunuzda ben de orada olmalıyım. Herhangi bir sorgulama olmadan önce onunla yalnız kalmalıyım. Hepinizden ayrı bir yerde. Çünkü başka kimsenin duymaması gereken şeyleri öğrenmem gerek. Bu son derece önemli. Brüderschaft böyle emrediyor.
Peki ya bu emirlere uymayı reddedersem?
Dışişleri Bakanlığınız ve Fransız basını İsviçre'deki hesabınıza yatırılan 20 milyon franktan derhal haberdar edilir.
Bu oldukça ikna edici bir tartışma öyle değil mi?
Öyle olduğunu umuyorum.
Ne demek istediniz hepinizden ayrı bir yerde derken?
Ne söylediysem onu. Bilmemiz gereken şeyleri Harry Latham'ın bana açıklamasını sağlayacak bir sürü iğne ve çeşitli uyuşturucu var yanımda. Natürlich, tabii ki başka kimse etrafta bulunmamalı.
Yani kendi başınıza bir odada mı?
Kesinlikle hayır. Bir odadaki konuşmalar dinlenebilir. Otel odama mikrofon konulduğunu iddia ettiğinizi unutmayın.
Öyleyse sizi nereye alacağız?
Kendi seçtiğim bir otomobil olacak. Sizin seçtiğiniz değil. Latham'ı bir yere götüreceğim. Kimyasal maddelerimi uygulayacağım. Öğrenmem gerekeni öğreneceğim. Sonra onu size iade edeceğim.
İnfaz yok öyle mi?
Sadece takip edilirsem.
Anlıyorum. Başka şansım yok gibi görünüyor.
Zaman Moro, zaman. Aşırı derecede önemli. Önümüzdeki 36 saat içinde bulunmalı.
Ne? İşte şimdi sizi hiç anlamıyorum. Neden 36 saat? Dünya güneşin etrafında dönmesini mi bitirecek o zaman? Lütfen bana açıklayın.
Pekala, bunu siz anladınız. Ben size bir şey söylemedim. Biliyorsunuz ben bir doktorum. Kimileri benim Almanya'daki en iyi beyin cerrahı olduğumu söyler. Ben de bu yargıya karşı çıkmayacağım. Harry Latham deli, şizofreniyle manik depresif sendromların hepsi birden var onda. Hastalığına yol açan baskıları azaltmak için ameliyat yaparak vadimizde onun hayatını kurtardım. Notlarıma baktığımda korkunç bir gerçeğin farkına vardım. Kaçışından sonraki 6 gün içinde kendisine ilaç verilmezse ölecek. Şimdi bu 6 günün 4,5 günü geçmiş durumda. Beni anlıyor musunuz? Latham o hainin adını mezara götürmeden önce onu sorguya çekmeliyiz mutlaka.
Evet şimdi anlıyorum ama doktor bey siz iyi misiniz?
Ne?
Epeyce sarardınız. Yüzünüzde ter içinde kaldı. Göğsünüzde ağrı falan mı var? 10 dakikada buraya bir ambulans getirebilirim.
Ambulans filan istemiyorum. Ben Harry Latham'ı istiyorum. Göğsüm falan da ağrımıyor. Kalbim de sağlam. Sadece kafası az çalışan bürokratlara dayanamıyorum. O kadar.
İnanır mısınız? Bunu da anlıyorum. Çünkü siz eğitim görmüş bir adamsınız. Zeki bir adamsınız. Kendimi davanıza adamışlığıma ek olarak sizi tanımaktan onur duydum. Haydi gidelim şimdi. Gidelim de ben de bütün gücümle bu işi bitirmeye çalışayım. Şanzelize'de Moro ve ajanı Gerhard Kröger'i bir taksiye bindirip onu uğurladılar. Sonra da kendi arabalarına yollandılar. Çabuk dedi. İstanbul ve daha birçok yerde görev yapmış olan emekli ajan. Bu piçin söylediği her kelime yalandı. Yalanlarla üstünü kapatmaya çalıştığı şey neydi acaba?
Ne yapacaksın Klot?
Oturup düşüneceğim ve birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Bir tanesi seçkin bilim adamı Alman Büyükelçisi Heinrich Kreitz'la. O ve hükümeti hoşlarına gitse de gitmese de benim için bazı kayıtları ortaya çıkaracaklar. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 307.